Ayrım 9.
Sayfa 103. Babam kahvesini dökmekten korktuğu için fincanı tutan sağ elinin altına sol kolunu destek yapmıştı. Yudumlarını çekeceği zaman vücudunu eğiyor, başını ve dudaklarını zorlukla fincana uzatıyordu. Zayıf boynunun iki tarafında ok gibi dikilen iki kalın damar belirmişti. O zaman anladım ki vücudunu ve beyaz bıyıklarını dik tutmak için hala büyük bir gayret sarf etmesine rağmen babam kendisine artık darılmamak zamanı gelmiş bir ihtiyardır. Selim Bey'e benden bahsederken kullandığı bir söz de esasen bana garip gelmişti. Çocuk gurbet illerde baskısız kaldı. Babam eski kadınların pek sık kullandıkları bu gurbet kelimesine nedense kızar. Onu ne zaman işitse memleket hududu içinde gurbet ne kelime, ben öyle terbiyesizlik istemem diye söylenirdi. Yalnızlığıma artık alışmış olduğum için yemekten sonra kendi kendime bahçeye çıkmış evin önündeki yolda dolaşmaya başlamıştım. Bu yolun kenarlarında bahçenin başka başka taraflarına giden ince patikalar vardı. Bir aralık bunlardan birine saptım ve yel değirmenli bir bostan kuyusuna doğru yürümeye başladım. Kenardaki tahta oluklardan sızan sular burada ufak bataklıklar meydana getirmişti. Karanlıkta bunlardan birine ayağım daldırmamaya dikkat ederek ağır ağır ilerlerken kuyu tarafında bir köpek havladığını işittim ve geri dönmeye hazırlandım. Fakat aynı zamanda bir kadın sesi "Sopa Flora Sopa Skase Pulimu" diye bağırdı ve köpek birdenbire sustu. Kuyunun öte tarafındaki ağaçlar arasında bir kadın gölgesi belirmişti. Birkaç adım ilerledikten sonra kolundaki sepete benzer bir şeyi yere bıraktı. Etekleri etrafında dolaşan beyaz bir köpeği ipinden yakaladı. Sonra yine yükünü eline alarak bana doğru gelmeye başladı. Vücudunun üst kısmı dalların koyu karanlığında kaybolduğu için yandaki çıplak tarladan akseden ay ışığında ancak bacaklarını, sepetini ve bir de köpeğini görebiliyordum. Buna rağmen Selim Bey'in küçük kız kardeşini tanımakta güçlük çekmemiştim. Benimle konuşulmamasını evin bir kaidesi olarak kabul ettiğim için kenara çekildim, tarlaya bir adım attım. O bunu köpekten korktuğumu affetmiş olacak ki, "Merak etmeyin, ısırmaz," dedi. Gençliğin münasebetsiz gururu malum. Selim Bey'den sonra şimdi de bu genç kadının beni himayeye kalkması fenama gitti. Ahmak bir cüretle, "Size yol vermek için efendim," dedim. "Yoksa köpekten ne diye korkayım?" Aynı zamanda iddiamı ispat için elimi köpeğe uzatmıştım. Hayvan birdenbire sinirlenip hırladı ve bileğimi ısırdı. Bereket versin ki bu Flora gürültüs zararından fazla maskara bir süs köpeğiydi. Fakat buna rağmen gömleğimin bileğini parçalamış, sol avcımın küçük parmak altına gelen kısmını kan içinde bırakmıştı. Benim kendimi köpeğe ısırtmak suretiyle cesaretimi ispat etmiş olmaktan memnun, "Bir şey yok efendim, ehemmiyetli bir şey değil," diye elimi arkama saklama mukabil genç kadın telaşlanıyor, yaramı görmek için ısrar ediyordu. Bizim zannımızda köpek tarafından ısırılmak gündelik vakalardandı. Hayvanda durup dururken saldırmak, ağzından salya akmak gibi açık bir kuduz alameti yoksa yara temiz bir bezle sarılır ve geçilirdi. Kazayı içeridekilere haber vermek istemediğimizden kuyu başına kadar gittik ve katranlı oluklardan birinde kalmış su ile elimin kanını temizledik. Sonra ortadan ikiye yırtılmış keten mendilimle yara sarıldı. O bu işle meşgulken kah Rumcu olarak Flora'yı azarlıyor, kah benimle konuşuyordu. Bana elinde sepetle nereden geldiğini anlattı. Bahçenin bir köşesindeki birkaç kütükte vaktinden evvel yetişmiş biraz çekirdeksiz üzüm varmış. Anneme ikram için Flora'yı yanına alarak bunları koparmaya gitmiş. Bir aralık sepetteki salkımlardan birini bana vermek için davranır gibi oldu. Fakat gece karanlığında kuyu başında ne de olsa genç bir erkek olan misafire eliyle üzüm yedirmeyi fazla bulmuş olacak ki vazgeçti. Türkçesi ablasınınkinden çok güzeldi. Hatta bence Selim ağabeyisininkinden de. Bunu kendisine söyledikten sonra o gece kilisede niçin Türkçe konuşmadığını sordum. "İstemiyordum ki bilesiniz kim olduğumu," dedi. Abla ile sizin mahalleye misafir geldik o gece. Kızlar beni kiliseye götürdüler. Girit'te her zaman bir yere giderdik. Fakat burada olmaz. Biraz tereddüt ettikten sonra ilave etti. Anneye söyleyeceksiniz ki beni o gece kilisede gördünüz. Bir Rum matmazel zannettiniz. Korkusunu anlamıştım. Bundan biraz da memnun olarak ben çocuk muyum efendim dedim. Sizin istemediğiniz şeyi niçin yapayım? Mersi. Güya ona daha fazla emniyet vermek için bir münasebetsizlik yaptım. Zavallı Stematula'nın bana büyük yeminler mukabilinde tevdi ettiği sırrı satarak ben zaten kim olduğunu öğrenmiştim dedim. Emin olun kimseye söylemedim. Stematula söyledi size. Evet, fakat siz de bunun için ona darılmayın. Darılmayacağım. Benim onu ele verdiğimi de söylemeyeceksiniz. Öyle istiyorsunuz, söylemeyeceğim. Fakat Stematula çok fena kız. Neşesi kaçmıştı. Galiba Stematula'nın bana kendi teşvikiyle kiliseye çağrıldığımı yumurtlamış olmasından da şüpheleniyor. Fakat mesele nazik olduğu için bir şey sormuyordu. Annem Skalavakilerin kızlarına adeta aşık olmuştu. O gece arabada, evde ve ertesi sabah yatağında kendisinde hiç tesadüf etmediğim bir heyecanla mütemadiyen onlardan bahsetti. Büyük abla duldu. 20 küsur yıl evvel Girit'te asil bir ailenin çocuğuyla evlenmiş, senesine kalmadan kocası bir gece baskınında Rum çeteleri tarafından şehit edilmişti. Zavallı kadın o zamandan beri matemdeydi. Yaşımın çirkinliğe karşı olan gaddar merhametsizliğiyle. Desene ki o da bir ikinci varvar dudu anne dedim. Mamafi ondan bir parmak fazla murada erdiği için daha bahtiyar sayılması lazım. Annem tecavüzün farkında olmadı. Hayır oğlum dedi. Varvar dudu hiç olmazsa bir yastığa baş koymadı. Bununki daha acı. Öyledir anne dedim. Ölen hayırlısıyla ölmüş kurtulmuş. Allah kalanın yardımcısı olsun. Kadıncağız içini çekerek beni tasdik etti. Öyledir çocuğum. Selim Bey'in kardeşleri anneme bütün tercüme-i hallerini anlatmış görünüyorlardı. Yalnız küçük kızın hayatında bazı karanlık noktalar vardı. Skalavaki ailesi Girit'ten Milas'a göç ettikten sonra henüz 16 yaşında olan Fofo'yu, asıl adı Afife'ydi. Fakat aile içinde ona Fofo diyorlar ve annem bu ismi dehşetli yadırgıyordu. İzmirli bir tüccarla evlendirmişlerdi. Fakat genç kadın senenin yarısından fazlasını Milas'ta geçiriyordu. Bu gayri tabii vaziyet annemin bile dikkatini çekmişti. Kocasının adı anılınca kızcağızın neşesi kaçıyor diyordu. Hemen lakırdıyı değiştiriyor. Bu iyi alamet değildir. Ya sevmiyor yahut da adam çapkın serseri bir şey. Biraz sonra münasebetimiz daha ziyade ilerleyince anlaşılmıştı ki annemin bu tahminlerinden ikisi de doğrudur. Rıfkı Bey zengin bir halı tüccarının oğluydu. Evvela tahsil, sonra iş bahanesiyle birkaç defalar Avrupa'ya gitmiş, yaptığı haşarılıklarla babasının vaziyetini hayli sarsmıştı. Onun ölümünden sonra ise ticarethane büsbütün dağılmıştı. Rıfkı Bey şimdi ötede beride parakende işler yapıyor, çok zeki bir müteşebbis olduğu için hayli para da kazanıyordu. Fakat tutmasını bilmeyen için para nedir ki? Bu adam kumar mı oynuyordu? Müsrif bir hovarda mıydı? Yoksa eski serveti tekrar kazanmak hayaliyle ufak tefek kazançlarını havaya savuran bir bedbaht mı? Bu muammayı hala da halletmiş değilim. Yalnız muhakkak olan şudur ki o bir ev erkeği, normal bir aile babası olmaya hiç kabiliyeti bulunmayan bir avantür adamıydı. Afife onun ikinci karısıydı. İlki vaktiyle Avrupa'daki yarım tahsilinden dönerken getirilmiş Pirineli bir Fransızdı. Yürümeye ve konuşmaya başlamış güzel bir kız çocuklarına rağmen Rıfkı Bey bu kadını birkaç sonra memleketine göndermiş ve buna onun ahlakça hafif olmasını, kendisine sonradan inkişaf eden bir takım milli ve vatani duyguları sebep göstermişti. Küçük kardeşine seçilecek koca bahsinde son derece titiz davranan Selim Bey, bu dul ve üstelik de çocuk sahibi adamda en ziyade tamah ettiği şey bu asil duygular olmuştu. Zavallı doktor, ahlak zayıflığının hangi tarafta olduğunu anladığı zamansa iş işten geçmişti. Afife Rıfkı Bey ile evlendikten başka bir de küçük Slavaki dünyaya getirmiş bulunuyordu. Genç kadın herhalde bedbahttı. Hayatının yarısı, belki hatta daha fazlası Milas'ta ağabeyinin evinde geçiyordu. Bununla beraber Selim Bey ailesinin bütün fertleri yaralarını saklamasını bilen ağır ve mağrur insanlardı. Sonradan birbirimizle daha içli dışlı olduğumuz zamanlarda bile bize tamamıyla açılmamışlar, hele damatları hakkında bir tek şikayet kelimesi sarf etmemişlerdi. Bütün bu anlattıklarım, annemin pek zeki bir insan olmamasına rağmen görgülü bir aile anısı sezişiyle rastgele kelimeler ve vakalardan çıkardığı bir netice, evin havasından aldığı bir nevi yanık kokusuydu. Selim Bey ailesi Afife'nin uzun zaman Milas'ta yaşamasını kocasının iş icabı mütemadiyen dolaşmasıyla izah ediyordu. Şimdi 3 yaşına yaklaşmış olan küçük Sklavaki'nin İzmir'de Rıfkı Bey'in annesinin yanında alıkonulması için. Bunu izah için söyledikleri yalan zavallıların ağızlarından dökülüyordu. Büyük anne ile torun birbirlerine fazla düşkünmüşler. Henüz tecrübesiz ve cahil olan Afife çocuğa elbette kaynanası kadar iyi bakamazmış. Nihayet Milas'ın havası çocuklara İzmir'inki kadar iyi gelmezmiş. Anneme göre Rıfkı Bey çocuğu adeta bir rehine olarak elinde tutuyordu. Yavrucak ara sıra kuşbazların çığırtkanı gibi uzakta öttürülüyor ve bununla genç kadının kısa bir zaman için tekrar tuzağa düşürülmesi temin ediliyordu. Babamın tezi anneminkinden biraz farklıydı. İzmir'deki büyük annenin biraz kırıntı malı vardı. Rıfkı Bey sırf ihtiyar kadını kendine çekmek ve bu malı öteki mirasçıların elinden kurtarmak için çocuğu vasıta yapmıştı. Bana gelince meselenin bu tarafları beni hiç alakadar etmiyordu. Ben sadece ilk gördüğüm gün küçük bir Rum kızı sandığım bir insandan, 4 senelik evli bir genç kadın, daha sonra da 3 yaşında bir çocuk anası çıkmasına şaşıyordum. Evet, herhalde bu Selim Beylerin evinde normal olmayan bir şeyler geçiyordu. Afife çok genç olduğu için çocuğundan ayrı yaşamaya razı olabilirdi. Fakat Selim Bey'in Sklavakiler sülalesinden gelmiş bir küçük oğlanın adını anmaması, onun İzmir'de yabancı bir terbiye görmesine tahammül etmesi hiç tabii görünmüyordu. Muhakkak olan şey, doktorun misafir odasındaki eğri fesli ve silahlı mücahitler galerisinde bu çocuğun resminin bulunmayacağıydı. 11. Babamla annemin misafirlikleri 40 gün sürdü. Henüz yaz ortasında oluşumuza göre daha fazla kalabilirlerdi. Fakat biçareler henüz programlarının birinci numarasındaydılar. Milas'tan ayrıldıktan sonra Trablus'a gidecekler. En aşağı 40-50 günde küçük ağabeyimin gönlünü hoş ettikten sonra İstanbul'a döneceklerdi. Bütün bunlar havalar değişmeden, yüz fırtınaları başlamadan olup bitmeliydi. İnsanda zaman şuurunu günlerin sayısı değil, onları dolduran vaka, düşünce ve duyguların zenginlik derecesi tayin ediyor. Hele benim o zamanki halim gibi ruh ve bedenin sayılı istihalelerinden birine rastlayan devirlerde öyle geceler ve günler var ki bizde bir saatinden öbür saatine geçinceye kadar ölçülmez zamanlar sarf etmiş gibi hatıra bırakırlar. Babamla annemin kilise sokağındaki evimde geçirdikleri bu 40 gün bana şimdi 40 ay kadar uzun görünmektedir. Kah sokakta manasız gündelik işlerle, kah evde onlarla meşgul olarak geçirdiğim zamanın görünüşte fazla bir hususiyeti yoktu. Fakat hakikatte bu saatlerin tayinine muktedir olmadığım bir garip madde ile dopdolu bulunduğu şüphesizdi. Hemen her gün öğle sonlarında tatlı bir rüzgar esmekteydi. Komşuların söylediklerine göre bu, Milas yazlarında şimdiye kadar görülmemiş bir fevkaladelikti. Varvar Dudu'nun bembeyaz kolalı perdeleri pencerelerde ipinden kurtulmuş gemi yelkenleri gibi çırpınırken, karşı karşıya unutulmaz saatler geçiriyorduk. Yalnız küçükken değil, boyum onunkini geçmeye, bıyıklarım belirmeye başladıktan sonra da ben annem için çocuk kalmıştım. aramızda konuşulacak hiçbir şeyimiz olmayacak kadar büyük bir fark vardı. Fakat geçen birkaç ay içinde bu fark birdenbire yok oluvermişti. O şimdi benim için akran bile değil, bana inanan ve bütün aciz ve zaafıyla kendini ellerime teslim eden bir küçük kız kardeşti. Alnındaki ak saçları, yüzündeki çizgileri kaybedecek kadar çocuk gözleriyle yüzüme bakıyor, gülüyordu. Bu saatler esnasında bana bütün aile sırlarını, hatta kendi sırlarını uzun uzun anlattı, vaktiyle babamla olmuş itilaflarını bile saklamadı. Annemin esas karakterinde de bir değişiklik olmuştu. Gençliğini müzmin bir isteksizlik ve bedbinlik içinde geçirmiş olan bu ihtiyar kadın, şimdi her şeyini rüzgara savurduğu bir zamanda, yeni başlayan bir hayat karşısında gibi çocukça ümitler ve heveslerle heyecanlanıyordu. Benimkinin yanında çok küçük ve cılız kalan vücudu ile koluma giriyor, odada, sofada uzun uzun dolaşıyoruz. Pencerelerin önünde, aynanın karşısında duruyoruz. Gençliğinde bile kimseye karşı içinden gelmediğine emin olduğum bambaşka bakışlar ve hareketlerle bana sokuluyor. Sonra onun tekrar yatağına oturarak karşısına geçiyor, içi ateş gibi yanan avuçlarını ellerimin içine alıyorum. Neler konuştuğumuzu şimdi hatırlamaya muktedir değilim. Zaten söyledikleri akılda kalacak gibi şeyler değildi. Bazen yüzüme bakarak cevap istediği zaman onun kelimelerini ziyadesiyle dinlememiş olduğumu fark ediyor, müşkül vaziyete düşüyordum. Annemden sonra babama sıra geliyordu. Varvar Dudu'nun avuç içi kadar bahçesinde budanacak dal, aşılanacak ağaç kalmadığı için o şimdi tahta perdeleri tamir etmeye ve boyamaya kalkmıştı. Annemin beni artık büyümüş bir insan olarak kabul etmesine mukabil o, bana hala çocuk gözüyle bakıyor ve aradaki mesafeyi itinayla muhafaza ediyordu. Beraber bulunduğumuz zaman pek az konuşuyorduk. Eskiden İstanbul'daki evimizin bahçesinde yaptığı gibi beni yine nebabattan imtihana çekiyor, fasileleri ayırt etmeyi hala öğrenememiş olduğumu görünce acı acı alay ediyordu. İtiraza hiç tahammülü kalmamıştı. Söylediklerini olduğu gibi kabul etmediğim zaman pörsümüş ve incelmiş boynunda o iki mor damar derhal dikiliyor, gözlerinde süreksiz öfke şimşekleriyle beni haşlıyordu. Bir gece bu haksızlıklara isyan etmiştim. Doğrusu aranırsa söylediğim fazla bir şey değildi. "Çocuk oluyorsunuz baba," neviinden bir lakırdı. Derhal mahzunlaştı. "Kalk hanım, bizim kısmet zembili kalktı artık. Babasına çocuk diyen büyük efendinin evinde benim işim yok. Şimdiden tezi yok, buradan defolup gideceğiz," diye tutturdu. Bir nöbetle aramızı bulmak için üzülen anneme sataştı. Fakat bu geçimsizliğine rağmen beni daima yanında istediği de muhakkaktı. Geç kaldığım zaman kapıda bekliyor, hatta bazen bastonunu alarak beni karşılamaya geldiği oluyordu. Bir müddet sonra ben dışarı çıkacağım zaman peşime takılmaya başladı. Araba getirtmek teklifini daima reddediyor, sert jimnastik adımlarıyla bacaklarını silkeleye silkeleye önümden yürümeye başlıyordu. Fakat çok geçmeden sağ ayağının ağırlaşmaya, topraklar üzerinde sürünmeye başladığını büyük bir ıstırapla görüyordum. Yol üstünde boş bir araba rast getiremezsek gözüne ilişen otları tetkik bahanesiyle yere çömeliyor ve uzun müddet dinleniyordu. Bir merakı da benim dolaştığım yerleri öğrenmek, münasebette bulunduğum insanları tanımaktı. Böylece hükümet dairesinin odalarını, avukat ve ticarethanelerini birer birer gezdik. O Girit'teki macerasına bazılarının tevazu zannettiği bir duygusuzlukla lakayt, küçük ve ehemmiyetsiz meseleler üzerinde münakaşalar açıyor, bana yaptığı gibi başkalarına da titizlik ediyordu. Fakat biraz sonra hiddeti geçince yaptığına pişman oluyor, kırdığını zannettiği kalpleri tamir için bu sefer de zelil üzüntülerle yalvarmaya, helallik dilemeye kalkıyordu. Zavallının bir zaafı da beni önüne gelene kaymakam, baş mühendis, belediye reisi vesaireye tavsiye etmesiydi. Bunu yaparken himayesiz bir öksüzden bahseder gibi lüzumsuz teessürler ve rikkatler göstermesi fena halde haysiyetime dokunuyordu. Bir zamanlar dünyanın yegane dayanılacak kuvveti gibi gördüğüm babam. Onun ihtiyarlığı yüreğimi ok gibi deliyor. İçimde neye ve kime karşı olduğunu bilmediğim isyanlar uyandırıyordu. Nihayet vakitler doldu ve bir gün bir sabah saatinin alacakaranlığında kapımızın önüne bir yaylı dayandı. Arabanın etrafını kuşatan kadın ve çocuk kalabalığı ortasında tekrar annemin yatağını yaptık. Babam büyük bir sefere çıkılıyormuş gibi telaş ve heyecan içindeydi. Temmuz sıcağına rağmen asker kaputundan bozma kalın partuz sırtında bastonunu kamçı gibi kullanarak emirler veriyor, arabaya yiyecek sepetleri, su şişeleri taşıtıyordu. Ben onları hiç olmazsa Aydın'a kadar uğurlamayı kafama koymuştum. Babam beyhude yorulacağımı söyleyerek buna itiraz ediyordu. Bu esnada kaymakam da söze karıştı ve biraz sıkılarak kaza hududu dışına çıkmamın doğru olmadığını söyledi. Babam, görüyorsun ya, beyefendi de idare amiri sıfatıyla kazadan çıkmana izin vermiyor dedi. Fakat neşesi kaçmıştı. Zihni hep bu meseleyle meşgul oluyor. Başka şeyler konuşulurken ikide bir de, sen çocuksun, belki müteessir olursun. Nasıl olsa ayrılacak değil miyiz? Ha bugün, ha iki gün sonra diyordu. Selim Beyler yine büyük bir nezaket yaptılar ve bizi bir araba ile Manastır Tepesi'nin eteğindeki ağaçlığa kadar takip ettiler. Ben atımın başı yine yaylının arka kapısında yola devam ettim. Annem ikide bir de güneşe bakıyor. Vaktin henüz erken olmasına rağmen karanlığa kalmamdan korkarak geri dönmek için yalvarıyordu. Kendime son hüdut olarak tayin ettiğim şimdiki Müştak Bey çeşmesine kadar bu ısrarlara kulak asmadım. Bizim yolcu teşhiğimizde ayrılıkların çok kere su başlarında olduğuna dikkat etmişimdir. Hemen her Anadolu kasabasının bir ayrılık çeşmesi yahut hiç değilse bir ufak pınar veya deresi vardır. Son dakikada babam barut gibi sertti. Annemi kaşıyla gözüyle tehdit ederek bana bak. Ben öyle ağlama sızlama istemem. Asker karısı asker olmalı. Bahara yine muhakkak geleceğiz ya. Ağlamaya filan kalkarsan vallahi tallahi gelmem ha diye bağırıyordu.